Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programımızı Osman Kayaer hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Arslan ve Tavşan hikayesine devam edeceğiz değil mi hocam bu haftada?
Evet.
Tavşanın gecikmesinden Arslan'ın incinmesi. Arslan kendi kendine hiddetlendi. Düşmanın aldatıcı sözleri gözümü kapattı. Cebrilerin hileleri basiretimi bağladı. Tahta kılıçlar vücudumu yordu. Bundan sonra o gürültücüleri dinlemem. Onlar hep şeytanların, gulyabanilerin adamları. Ey gönül, durma. Onları parçala, derilerini yüz. Zaten onlar deriden başka bir şey değildir, diyordu. Deriden maksat nedir? Çeşit çeşit sözler. Su üstünde durması imkansız olan menevişler gibi. Söz deri gibidir, mana onun içi. Söz ceset gibidir, mana candır. Kötü için ayıbını deri örter. İyi içte gayreti dolayısıyla gayb alemince desteklenir. Kalemin rüzgardan, kağıdın sudansa yazdığın şey ne olursa olsun derhal yok olur. Manasız söz su üstüne yazılan yazıdır. Ondan vefa umarsan iki elini ısırarak kala kalırsın. Rüzgar insandaki heva ve arzudur. Heva ve hevesten geçersen Allah'tan haber alırsın. Allah'ın haberi çok hoştur. Çünkü baştan sonra kadar ebedidir. Peygamberlerin ululuğu ve hutbeleri kalıcı, padişahların adları ve sanları geçicidir. Çünkü padişahların kuvveti hevadandır. Peygamberlerin icazetnameleri ise ululuk sahibi Allah'tan. Paralardan padişahların adlarını kazırlar, Ahmet'in adı ise kıyamete kadar anılacaktır. Ahmet'in adı bütün peygamberlerin adıdır. 100 elimizde olunca 90 da bizde demektir.
Evet Sümeyra Hanım, Mevlana Hazretleri burada tavşan ve aslan hikayesine devam ediyor. Dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Daha önce de söylemiştik ama bir kere daha tekrar edelim. Bu aslan ve tavşan hikayesi aslında nefsin aynı zamanda hikayesidir. Nefis de aklın aynı zamanda hikayesidir. Burada aslandan murat nefistir, tavşandan murat da akıldır. Ve hikaye boyunca dikkat ederseniz, tavşan küçücük olmasına rağmen aslanı sürekli alt ediyor.
Evet.
Temel sebebi ise tavşanın aklı sembolize etmesi. Hı-hı. Akıl hem görünmez hem küçük gibi durur ama her şeyin de üstesinden gelebilecek güç ve kudrete sahip demektir aynı zamanda. Aslan ise insan nefsidir. İnsanın heva ve hevesidir, arzularıdır. Şimdi mesela bu bakımdan baktığımız zaman, yani bir bakıma insan psikolojisi üzerinden baktığımız zaman hikayenin formatı birdenbire zihnimizde değişiyor. Sadece bir fabl olarak, sadece bir hayvan hikayesi olarak baktığınızda çok anlamlı gibi durmuyor. Ama insanın macerası, insanın gidişatı göz önünde bulundurarak, yani psikoloji göz önünde bulundurarak okunduğunda Mevlana Hazretleri'nin ne kadar derin bir insan olduğunu ve zihninin, kalbinin ve basiretinin ne kadar açık olduğunu ve kendi başta kendi müritleri olmak üzere tesir ettiği bütün insanlara ne kadar iyi istikamete götürdüğünü de göstergesidir. Şimdi burada yine üzerinde durulan şeylerden bir tanesi aslan artık ikinci makama, yani nefis ikinci makama gelmiş bulunuyor. Bu ikinci makam da bizim nefsi levvame dediğimiz insanın kendi yaptığı kötülüklerden hareket ederek kendi kendisini kötülemesidir. Yani insanın yavaş yavaş kendinin farkına varmasıdır. Nefsin kendisinin farkına varmasıdır ve kötülüklerinin kötü olduğunu kavramaya başlamasıdır. Aslında bu insan seyri siluku bakımından, insanın psikolojik gidişatı bakımından ya da psikolojik gelişim bakımından iyi bir evredir. Başlangıçta nefsi emmare dediğimiz sadece emirlerin, insanın arzu ve heveslerinin hükümran olduğu Ve bu, bütün bu arzu ve hükümlerin, heveslerinin insanı iyi bir yere götürdüğünü, hatta bunun üzerinde hiç kafa yormadığı döneme biz nefsi emmare diyoruz. Bu nefsi levvame dediğimiz makam ise ya da dönem ise ya da düzlem ise insanın artık bazı hatalarını fark etmeye başlamasıdır. İnsanlarımız, dinleyicilerimiz şöyle düşünsünler, kendilerini gözden geçirsin, özellikle yaşı biraz ilerlemiş olanlar. İnsanlar aslında başlangıç itibariyle fiillerinin ve düşüncelerini hiç gözden geçirmezler. Ve bu sebeple yaptığı bütün işler onlar açısından dünyanın en doğru işleridir ve en doğru görüşler kendilerine aittir. Ama bir süre sonra nefs-i levvame dediğimiz makama geldikleri zaman, yani hem düşüncelerini, inançlarını ve fiillerini düşünmeye başlayıp onlar hakkında kanaat ortaya koymaya başladıkları zaman işin rengi değişir. Ve burada da yine aslan hikayesinde aslan ne yapıyor? Kendi kendisini levmetmeye başlıyor. Kendi kendisini eleştirmeye başlıyor. Diyor ki, düşmanların aldatıcı sözleri yüzünden gözüm kapandı. Cebrilerin, biliyorsunuz cebri diye kastettiği şey de insanlara tembellik veren ve başımıza gelen her şey Allah'tandır. Bu yüzden bizim çalışmamıza gerek yoktur. Zaten bizim kaderimiz belirlenmiştir. Biz bu kaderimize saniye saniye uymak zorundayız deyip insanlara tembelliği teşvik eden insanlar vardır. Kendi hayatları da böyledir aslında o insanlar. Bunu da görüyoruz. Aslında insan ömründe de böyle dönemler zaman zaman olur. Bazen insanlar çalışmaktan, gayret göstermekten yorulurlar ve birdenbire şeye düşerler. Hani böyle cebriyeciler gibi, ya çalışmadın da ne olacak, çalış bir şey olmuyor diye bir kanaati de varabilirler. Aslında Mevlana Hazretleri burada bunu da söylüyor. Bu dönemler gelip geçici olmak zorundadırlar ve insan aslında sürekli ömrü boyunca çalışmak durumundadır. Hatırlayacak olursak ne yapıyorlardı hayvanlar? Aslana geliyorlar, diyorlardı ki ya sen çalışmana gerek yok, bize avlamana gerek yok. Evet. Biz sana her gün birimiz gelelim diyorlardı ve aslan aslında ve başlangıçta onlarla tartışıyor fakat sonunda onların teklifini kabul ediyordu. Ama onların bu teklifi ne yapıyor insan? Aslanı bir çeşit müzmin hale getiriyor. Yani hareketsiz hale getiriyor ve onu artık eskisi gibi hareket edemez hale de getiriyor. Ve aslında aslan bunu da fark ediyor. Yani hiçbir iş yapmasa bile, hayvanların sözünü ettiği nimet kendi ayağına gelse bile ne yapamıyor artık? Eskisi gibi hareketli olamıyor, cevval olamıyor, çalışkan olamıyor. Bu da onun için kötü bir şey ve aslan nihayet, yani nefis nihayet bunu fark etmeye başlıyor. Ve bizim açımızdan, İslam düşüncesi açısından meseleye baktığımız zaman İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Biz dünyada kendimizin farkına varmaya, kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz görmeye başladığımız andan itibaren ölünceye kadar, son nefesimizi verinceye kadar sürekli çalışmakla mükellef bir varlığız. Bu çalışmak tabii elbette ki sadece dünyevi menfaatlerimizi elde etmek için yapılan çalışmaktan ibaret değil. Daha uzak bir şeyi için de çalışmak durumundayız. O daha uzak olan şey de ahirettir. Yani biz son nefesimizi verinceye kadar çalışmak durumundayız dünyada. Tembelliğin hiç kimseye faydası yok. Ve burada aslan, yani nefis, bu kötü durumun farkına varıyor ve kendi kendisine levme diyor. Diyor ki ben bu düşmanlarım yüzünden gözümü kapattım. Onlar yüzünden bahtım bağlandı. Tahta kılıçlar, aslında insana tesir etmeyen kılıçlar bile bizi yordu. Ve yine burada diyor ki aslanın ağzından o bu tür söz söyleyen insanlar hep şeytanın adamlarıdır ya da gulyabanilerin adamlarıdır. Ama şey olarak insanlara kötülüğü teşvik eden, insanları çalışmaktan alıkoyan ya da insanları bir takım gayretlerden engelleyen, onların korkmasına sebep olan şeylere gul diyoruz. Biz hani bizim Türk filmlerinde de var gulyabani derler, bilirsiniz o çok şeyde bizim filmlerimizde de var. Dolayısıyla bunun farkına varıyor ve diyor ki bunlardan vazgeçme, bunlardan kurtulmalısın, onları parçalamasın, onlardan uzaklaşmalısın. Ve diyor ki onların derilerini parçala. Peki deriden maksat nedir sorusunu Mevlana Hazretleri burada söylüyor. Diyorsun, biliyorsunuz Mevlana Hazretleri bütün Mesnevi boyunca ve diğer eserleri boyunca hep semboller üzerinden de anlatımlarını yapıyor. Buradan deriden neyi kastettiğini de kendisi açıklıyor. Evet. Diyor ki bu deriden kastettiğimiz şey çeşit sözlerdir. Ve gerçekten de insan başkalarından duymasa bile hayatında yapıp etmelerinde sürekli kendi kendine bir takım sözler söyler. Kendi kendine bir takım düşünceler geliştirir. Mesela çalışıp da ne yapacaksın? Ya çalış zaten bir şey olmuyor. Bunca zaman çalıştım, biraz da tembellik et diyebiliyor. Veya diyelim ki ahiretle ilgili olarak bir takım işler yapmak istediğiniz zaman, ibadete kalkmak istediğiniz zaman size bu düşünceleri tembelliğe sevk ediyor. Sizi ibadetten alıkoyuyor. İşte bunun da sözlerden ibaret olduğunu söylüyor Mevlana Hazretleri. Ve diyor bu sözlerin aslında su üzerinde durması imkansız olan menevişler gibidir. Buradaki su üzerinde durması imkansız olan meneviş dediği şey de sular dalgalandığı zaman bazı şekiller çıkarabiliyorsunuz o dalgalarda. O dalgalar daimi değildir. Kaybolup giderler diyor. Yok olup giderler. Dolayısıyla aslında bu tür şeyler insanı iyilikten alıkoyan bütün sözler aslında gelip geçicidir ve yok olucu şeylerdir. Bunlardan da uzak durmak gerekir diyor Mevlana Hazretleri ve diyor ki söz deri gibidir, mana onun içi. Söz ceset gibidir, mana candır. Şimdi aslında bir başka şey de hani bizim günümüzde de o problem olarak karşımıza duran işlerden bir tanesi de biz sözlerin zahirlerine bakıyoruz. Halbuki sözlerin zahirleri çok önemli değildir. Hani bir şey kavramamıza yardımcı olurlar ama asıl olan onun manasıdır. O mana dediğimiz ise derindedir. İşte biz o manaya bakacağız. Mesela biz Kur'an-ı Kerim ayetleri okuduğumuz zaman ya da Hazreti Peygamber'in bir sözünü okuduğumuz zaman ya da din ile ilgili bir şey okuduğumuz zaman o sözlerin zahirine takılıp kalmamak lazım. Onların derinine bakmak gerekiyor ve hakikaten insanların sözleri de böyledir. Ne demek istediyse, nereye götüreceği çok önemlidir ve biz zahirine bakarak, hayatın sadece dış görünüşüne bakarak yetinmemeliyiz ve bunu mutlaka bir ileri aşamaya götürmek gibi bir şeyimiz olmalı, yönümüz olmalı. O da işin manasıdır, mana kısmıdır. Çünkü bu sözler bizi bir yere götürür. Ya iyi bir sonuca doğru götürür ya da kötü bir sonuca doğru götürür. Özellikle tefekkür söz konusu edildiğinde, düşünce geliştirmek söz konusu edildiğinde ki İslam düşüncesinde ve İslam inancında tefekkür etmek nafile ibadetten daha evladır diyor büyüklerimiz. Çünkü gerçekten de insanın en güzel özelliklerinden bir tanesi kendisinden başlayarak alem hakkında tefekkür etmesi ve nihayet varlığını ve varlığını sürdürmesini borçlu olduğu Allah'ı idrak etmesi ve kavraması çok önemlidir. Eğer biz Allah'ı gereği gibi idrak edip kavrayabilirsek onun alemdeki varlığını, alemde ortaya çıkarmış olduğu ahengi ve uyumu kavrayabilirsek işte o zaman işlerimiz düzgün yola gidecek demektir. Dolayısıyla burada söz de önemli bir şeydir. Sözün manası sözden daha da önemli bir şeydir. Mevlana gelecekte bununla ilgili şöyle bir misal anlatıyor. Diyor ki işte bir Arap, bir Türk, bir Hint kavga ediyorlar. Diyorlar ki bu öğlen üzüm yiyelim. Her birisi kendi lisanında üzüm olduğunu söylüyor ama diğeri aynı şeyi kastettiğini söylemiyorlar. Ve herkes kendi dilindeki üzümü almak istiyor. Sonra manava gittiklerinde herkes kendi dilimde üzümü istiyor ve manav onlara aynı şeyi verdiğinde bakıyorlar ki boşa kavga etmişler. İşte söz böyle bir şeydir. Önemli olan diyelim ki üzüm kelimesini de farklı farklı dinlerde kullanıyoruz ama önemli olan onun manası ve anlamıdır. O anlamı kavradığımız zaman aynı dili konuşmasak bile insanlarla anlaşabiliriz. Alem de böyledir. İşte biz alemin manasını kavradığımız zaman, alemde var olan ahengi ve uyumu kavradığımız zaman biz de bu ahenk ve uyuma kendimizi adapte ettiğimizde İşte doğruya ulaşmış oluruz. O zaman kavgadan, gürültüden, her şeyden kendimizi kurtarmış oluruz. Burada Mevlana Hazretleri kalemin rüzgardan, kağıdın sudan ise yazdığın her şey yok olacaktır. Manasız söz su üstüne yazılan yazıdır. Ondan bir şey umarsan iki elini ısırarak kalırsın diyor. Ve burada rüzgarın ne olduğunu da açıklıyor bize. Rüzgar insandaki heva ve hevestir. Şimdi aslında insan bir şey yazmaya kalktığında, daha doğrusu hayatını şekillendirdiği zaman sadece kendi hevasının ve hevesinin peşinden giderse ne yapacaktır? İyi bir sonuca ulaşmayacaktır. Biliyorsunuz bizim şeyde İslam düşüncesinde bir görüş vardır. O da özellikle bu cebrilerin görüşüdür. Onlar diyorlar ki biz rüzgarın önünde sürüklenen yaprak gibiyiz. Hiçbir irademiz yoktur. Halbuki gerçek böyle midir? Böyle değildir. Gerçek ise şöyledir. Allah insana bir irade vermiştir ve kendi iradesiyle, kendi isteğiyle bir yolda gitmesini istiyor. Evet, Allah alemde var olan uyuma ve ahenge uymamızı istiyor. Ama bunu kendi irademizle yapmamızı istiyor. Dolayısıyla bizim rüzgarla hareket etmememiz lazım. Yazımızı, kaderimizi rüzgarla yazmamamız lazım. Rüzgarla suya yazmamamız lazım. Rüzgarla suya yazdığınızda ne yapacaktır? Bu yok olup gidecektir. Halbuki biz İslam düşüncesinde ve inancında şöyle bir şeye inanıyoruz. Dünya hayatı bizim burada geçici olarak kaldığımız ama asıl öbür hayatımız için hazırlandığımız bir dönemden ibarettir. Eğer biz burada asıl öteki hayatımız için iyi bir hazırlık yapmazsak, iyi şeyler yazmazsak, sadece heva ve hevesimizin peşinden gidersek öbür tarafa vardığımız zaman iyi şeylerle ne yapmayız? Karşılaşmayız. Bu sebeple de bizim rüzgarın önündeki bir yaprak gibi olmamamız lazım. Biz alemde Allah'ın yaratmış olduğu ahenge ve uyuma ayak uydurmalıyız. Bunu fark etmeliyiz, bunu kavramalıyız. Bunu anlamak ve kavramak da nasıl mümkündür? Ancak akılla mümkündür. Akılla düşündüğünüz zaman ancak alemdeki uyumu görebilirsiniz. Sadece gözle kavrayamazsınız. Sadece rastgele toplumda var olan düşüncelerle ya da toplumdaki insanların genel gidişatına bakarak bir yere varamazsınız. Halbuki Allah aslında ilk defa belki alem insan mahluklar arasında Allah ilk defa insanla kendi iradesiyle, kendi isteğiyle Allah'ın kanunlarına uyan bir varlık ortaya çıkarıyor. Bu yüzden de eşrefi mahlukat diyor. Diğer varlıklar Allah'ın kaidelerine, kurallarına ve alemdeki dokuya zorunlu olarak uyuyorlar. Bunun bir tek istisnası vardır, o da insandır. Allah insanı bu dokuya isteyerek itaat eden, uyan ya da isteyerek bu dokuya uymayan insan varlık olarak yaratıyor. Ve istiyor ki biz kendi irademizle bu uyuma ve ahenge ayak uyduralım. Eğer bunu sağlayabilirsek, bunu becerebilirsek bizden iyi bir varlık yoktur. Bu yüzden de Allah bize eşrefi mahlukat ismini veriyor. Şimdi burada yine Mevlana Hazretleri diyor ki eğer hevadan vazgeçerseniz, hevanın peşinde koşmaktan vazgeçerseniz Allah'tan haberler alırsınız. Şimdi bunun da şu, yani toplumda var olan bir şey var. Bir düşünmeden toplumda ne varsa onu alabiliriz. O ne yapar? Bize alem hakkında düşünmemize mani olur. Hani bir süreden birisi gibi yaşar geçer gideriz. Halbuki bizim alem hakkında düşünmemiz lazım. Rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak olmaktan kurtulduğumuz zaman Allah'tan haberler alırız. Bu öğretiyle Hazreti Peygamber'in hayatını göz önüne getirdiğimiz zaman şöyle bir şeye varız. Biliyorsunuz siyer kitaplarımız bize açıklar. Hazreti Peygamber 40 yaş öncesinde, 40 yaşlarına yaklaştığı zaman toplumdan çekilip tefekkür etmeye başlar. Yalnız bir yerde düşünmeye başlar. Ve yine bizim kitaplarımızda Hazreti Peygamber'in ilk vahyini bir mağarada aldığını, toplumdan ayrıldığını gördüğümüz zaman o ne yapıyor? Heva ve hevesini terk ediyor ve insanlardan çekilerek ayrı bir yere çekiliyor ve orada bu alem hakkında düşünmeye başlıyor. İşte Mevlana'nın sözünü ettiği şey bu. Bundan vazgeçerseniz, heva ve hevesinizin peşinde koşmaktan vazgeçerseniz Allah'tan haber alırsınız.
Hocam diyor. Bu ilham gibi bir şey mi? Allah'tan evet. O zaman bu üçüncü mertebeye mi işaret ediyor mülhime nefse, evet. İlham alan nefse?
Evet. Evet doğru. İyi yakaladınız. Doğru söylüyorsunuz. Buradan itibaren de Allah'tan ilham almaya başladığınız zaman nefsi mülhime diyoruz biz ona. Allah'tan ilham alan, Allah'ın öğretisinin peşinde koşan insan haline geliyorsunuz. Hazreti Peygamber örneğinde bunu pekala görüyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi Hazreti Peygamber mağaraya çekiliyor ve Allah'tan ne yapıyor? İlk vahyi alıyor. Hı hı. Aslında ilk vahye baktığınız zaman da Allah'ın ne yapmak istediğini anlıyorsunuz. Allah diyor ki İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Tabi buradaki okumaktan kastedilen şey herhangi bir kitap okumak değil. Buradaki okumaktan kastedilen şey alemde var olan diğer varlıkları anlamak, onları yorumlamak.
Onların düzeni, ne olduğu mevcut hakkında, geçerli olan düzeni, sistemi
evet,
okumak.
Okumak hı-hı. olarak anlaşılıyor burada. Ve zaten Hazreti Peygamber diyor ki ben okuma bilmem. Bu şey sözlü olarak hani bir yazıyı okuma anlamında zaten böyle değil. Bir bilgisi yok. O yüzden de burada alemi okumak önemli olan. Alemi okumaya başladığınız zaman çevrenizde cereyan eden her şeye dikkatle baktığınızda sizi zorunlu olarak Allah'a götürür. Ama bunun üzerine düşünmezseniz, gündelik bir hayatın telaşı içerisinde, koşuşturması içerisinde yaşar durursanız bir şey anlamazsınız. Ama asıl bunu fark ettiğiniz zaman gündelik hayatın ötesine, özellikle bugünkü dünyada insanı meşgul eden bunca şeyin içerisinde boğulup giderseniz, kaybolup giderseniz zaten kendi kendinize boğuluyorsunuz, yok olup gidiyorsunuz. Ben öğrencilik yıllarında ders çalışırken akşamları bu masa lambası dediğimiz bir şey vardı. Onunla çalıştım. Yukarıdaki lambayı söndürürdüm. Sebebi de şuydu. Yukarıdaki lamba yandığı zaman sanki gündüzdeymişsiniz gibi odanın içerisindeki diğer bütün nesneler sizin dikkatinizi çekiyor. Evet. Ve düşüncenizi, zihninizi kağıda ya da okuduğunuz kitaba teksif edemiyorsunuz. Halbuki yukarıdaki lambayı kapatıp sadece kağıdın üzerine aydınlık verdiğinizde diğer nesneler sizin için karanlık oluyor ve okuduğunuz şeyi daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden de biz İşte teksif etmeliyiz zihnimizi. Hani gündelik koşuşturmadan kendimizi kurtararak nefsimizi, zihnimizi ya da aklımızı bir şey üzerine teksif etmemiz gerekiyor. Alem üzerine teksif etmemiz gerekiyor. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor. İşte bunun üzerine düşünmeye başladığımız andan itibaren de biz okumaya başlarız. İlham almaya başlarız. Fark ederiz. Görürüz, hakikaten görürüz. Gerçekten de bir bahar geldiği zaman, mesela bir bahar geldiğinde gidin bir dağın eteğine gidin bakın ve oturun bir saat seyredin. Oradaki çiçeklerin farklılığını, böceklerin farklılığını, eşyanın farklılığını, oradaki tabiat hadiselerin farklılığını düşünün. Bu sizi zorunlu olarak Allah'a götürecektir. Evet. Oradaki ahengi gördüğünüzde bunun kendi kendine olmayacağını fark edersiniz. Buradan hemen Mevlana Hazretleri diyor ki Allah'ın haberleri hoştur. Çünkü baştan sona kadar ebedidir. Şimdi aslında heva ve hevesinin peşine koştuğunuz zaman bu heva ve hevesin bir türlü sonu gelmez. Ve aslında her birine ulaştığınız zaman ulaştığınız arzu ve isteğiniz anlamsız bir şey olduğunu fark edersiniz. Gerçekten de insanlara bakıyorsunuz. Diyelim ki bir araba istiyorsunuz. Arabayı alıyorsunuz. Bir hafta sonra o araba sizin için artık çok sıradan bir şey haline geliyor. Ne isterseniz o sıradan bir şey haline geliyor. Ama Allah'ın haberi söz konusu edildiğinde böyle değildir. İşte neden böyle değildir? Mesela diyelim ki Hazreti Adem. Ya insanlık tarihinin üzerinden kaç bin sene geçti tam olarak bilmiyoruz ama Hazreti Adem'i biz biliyoruz. Ve yeryüzünde Hazreti Adem'i bilmeyen bir Allah'ın kulu da yok gibidir. İşte bu yüzden kalıcıdır. Neden? Çünkü o Allah'ın haberlerini almıştır. İlk vahiy de Hazreti Adem almıştır. Bu sebeple çok hoştur ve ebedidir. Hani İslam düşüncesinin evrenselliğinden hep biz bahsederiz. Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğinden bahsederiz. Çünkü orada anlatılan, oradaki ayetlerin sadece lafızlarına baktığınız zaman ya bu o günkü problemlerden bahsediyor gibi gelebilir size. Ama manasına baktığınızda, bir önceki programımızda zannediyorum bundan da biraz söz etmiştik. Ama manasına baktığınızda, sizi götürmek istediği zihin alanına baktığınızda, sizi alemin gidişatıyla ilgili bir kanaate varmak istediğiniz alana götürmeyi düşündüğünüz zaman bunu fark ediyorsunuz. O yüzden Allah'ın haberleri ebedidir. Onun üzerinde ben hep şunu söylerim, belediyecilik yaptığım zamandan da bilirim. Kur'an-ı Kerim'e bir mevzu girmişse eğer, o insanların hem ebedi hem de ezeli bir problemidir. Ha geçmişte işlenmiş yani. Olmuş olsa bile o mevzu insanların bir problemidir evet. Hep. O problem olarak vardır. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi biz belediyede çalıştığımız zaman belediye meclisine gündeme bazı maddeler almak isterdik. Bazı önerge verin derdi. O önergeleri gündeme almazdık, tartışılmazdı orada. Kur'an-ı Kerim de böyle. Yani Allah kıyamete kadar bir toplumu şekillendirecek vahiyler gönderiyor Hazreti Peygamber'e. Bunun böyle kaybolup gitmesine göz yummaz, rıza göstermez. Bütün insanların, gelecek bütün insanların problemleri olabilecek şeylerden bahsedecektir. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri şöyle diyor. Diyor ki peygamberlerin ululuğu ve hutbeleri kalıcıdır. Padişahların ululuğu ve hutbeleri ise geçicidir. Padişahların isimlerini paralardan silerler. Hakikaten bakıyorsunuz her dönemde paraların üzerinde padişahların, sultanların, kralların resimleri var. İsimleri var. Ama ne yapılıyor? Onlar hep değişiyorlar. Biraz önce söyledim. Hazreti Adem'i yeryüzünde bilmeyen bir Allah'ın kulu yok. Hazreti Muhammed'i yeryüzünde 1,5 milyar insan takip ediyor. Bugün aradan 1500 sene geçmiş. Yeryüzünde 1,5 milyar insan Mekke'de yetim bir çocuk olarak dünyaya gelmiş. Babasız bir çocuk olarak dünyaya gelmiş. 6 yaşındayken annesini kaybetmiş. Dedesinin bakımına muhtaç olmuş. Amcasının bakımına muhtaç olmuş. Bir adamı 1500 sene sonra dünyada yaşayan insanların 1,5 milyarı doğrudan takip ediyor. Evet. Geri kalan belki 3-5 milyarı da haberdar.
Evet.
Bu yüzden biz baki olanın peşine düşmeliyiz.
Gelip geçici olmalı.
Baki olanın peşine düştüğünüz zaman gerçek mutluluğu yakalamış olursunuz. Gerçek mutluluk ise peygamberlerin yoludur. Gerçek mutluluk ise Allah'ın bize çizmiş olduğu yoldur. Alemdeki ahenge kendimizi kaptırmaktır. Onu bozmak için gayret göstermemektir. Tam tersi o ahenge uygun yaşamak peşinde koşmaktır diye bitirelim.
Evet hocam, bu güzel sözlerle bitirelim programımızı. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.